Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından Halime Demireşik imzalı Dikkat Savruluyoruz 2 Ey Genç Diyorsun Ki başlıklı yazıyı sunacağız. Geçen ayki yazımız siz sevgili okuyucularımız tarafından çok ilgi ve takdir gördü. Bu vesileyle birçok teşekkür ve e-mail ve mesajları aldım. Birçok okuyucumuz da telefonla ulaştı. Dertlerini anlattılar. Ortak mesajsa şöyleydi. Yazınızda anlattıklarınız az bile. İlk defa biri kanayan yaramızı gördü. Bize el uzattı. Çok teşekkür ederiz. Biz hatalarımızı fark ettik. Düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Ama siz de evlatlarımıza nasihatvari bir yazı yazsanız, bu yazı belki kurtuluşlarına vesile olur. Bazıları bu duygu ve düşüncelerini gözyaşı dökerek açıkça dillendirdi. Bu sebeple bu ayki yazımızı kaleme alma ihtiyacı hasıl oldu. 22 yıllık eğitimcilik hayatımda müşahede ettiğim kadarıyla karşılaştığımız talebelerimiz iki kısma ayrılır. Birinci grup çok istekli, İslam'ı aşkla yaşamak için gözyaşı döken, hatta bu uğurda her çileyi göze alan talebelerimiz. Elhamdülillah ki bu grup bizim kurumlarımızda çoğunluktadır. Yurt dışından gelenlerin %90'ının ailesinin İslami bir bilgisi olmamasına, ezan sesleri altında büyümemelerine, İslam terbiyesi altında yetişmemelerine rağmen bu gençlerimiz her türlü zorda, imtihana hatta eziyete rağmen İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için canlarından bile vazgeçecek imani kıvamdadırlar. Bu gençlerimiz asr-ı saadetin bugüne yansıyan ışık huzmeleri gibidir adeta. Bunların birçoğuyla röportaj yaptık ve sizlerle geçmiş sayılarımızda paylaştık. İnşallah imkan oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Yine Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde lise veya üniversite okuyan yaz kursu vesilesiyle kurumlarımıza gelip İslam'ın aşkla, maneviyatla öğrenilip yaşanabileceğini yakinen gördükten sonra bu manevi iklimden ayrılmamak için gözyaşı döken dünyevi makamların kapısını açacak okulları değil de Allah'ın rızası ve ahiret selametinin kapısını açacak ilimleri tercih ettikleri için ailelerini ikna etmeye çalışan mücahide gönüllü gençlerimiz de var, çok şükür. Bu ihlaslı gençlerimizi de gıptayla selamlıyoruz. Bir de ikinci bir grup vardır ki, bunlar çoğunlukla yaz kurslarına ailelerinin zoruyla gelmiş olup sürekli problem çıkaran, bir türlü memnun edemediğimiz, kalbine ve aklına set çekmiş, derslere girip tesir altında kalmaya başladığını anladığı an, etkilenmemek için dersten kaçan, bahçenin köşelerine saklanan, mescidin bir köşesine çekilip sürekli uyuyan tiplerdir. Bunlarsa çok azdır. Bizim kurumlarımıza bu tipler pek uğramaz. Çünkü gündüzleri ilim, ahlak ve maneviyat üçgeninde işlenen dersler, akşam teheccüdde taçlanan yoğun bir manevi program nefislerin pek hoşuna gitmez. Bu tipler başörtü problemi bitince de neredeyse tamamı tercihini okullardan yana yaptılar ve her türlü okulu da rahatlıkla tercih ettikleri için her tarafta başörtülü, ruhu çıplak, duygu, düşünce, merak, heyecan ve özentileri maalesef gayrimüslimlere benzeyen yeni bir nesle dönüştüler. Bu nesil son yıllarda sosyal medyada çok faal oldukları için başörtülerini çıkardıklarını, bu sürecin nasıl yaşadıklarını, kapalıyken nasıl zorluklar yaşadıklarını, açılınca nasıl bir hürriyete kavuştuklarını ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Çektikleri videoları milyonlarca genç izliyor, beğeniyor ve bu tipleri kendilerine örnek, başka bir tabirle rol model alıyorlar. Biz geçen anki yazımızda ebeveynler ve İslami kurumlar açısından bu hususta kendimize öz eleştiri yapmıştık. Neden bu tip bir nesil ortaya çıktı, nerede hatalar yaptık, bu hataları düzeltmek için neler yapabiliriz diyerek dertlenmiştik. Bu ayda özellikle kaybetmemek için çırpındığımız fakat elimizin altından ve gönlümüzden kaymak için çırpınan, seküler dünyanın nefsani arzulara hitap eden akıntısına kendisini gönüllü olarak kaptıran bu gençlerimize seslenmek istiyoruz. Bütün suçu karşısına atan, hiçbir sorumluluk almak istemeyen, Allah'a kulluğu bile minnetle, başa kalkmakla yapan, haşa, sanki kendisi Allah'a muhtaç değil de Allah ona muhtaçmış gibi davranan, Allah'ın her emrine bir kusur bulan, aklına yatmayana bir kulp takan, dindar görünüp iç dünyasında din düşmanlığı yapanlara bir ayna tutalım istedik. Öncelikle bu yazımız onları ayıplama, kınama için yazılmış bir yazı değil. Aksine onları kucaklama, kazanma ve en önemlisi emri bil maruf ve nehi anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifemizi yapmak içindir. Ey kaybetmekten korktuğumuz hazinemiz, değerli gencimiz! Sosyal medyada paylaştığın videoları izledik. Birçoğunuz etrafımızdaki arkadaşlarımızın evlatlarısınız. Dertlerinizden, sorularınızdan ve şikayetlerinizden haberdarız. Bu soruları birkaç başlık altında topladık. Umarım sorularınıza vereceğimiz cevaplar sizin de bizim de hayırlara ulaşmamıza vesile olur. Diyorsun ki, ben zaten başörtüyü kendi isteğimle örtmemiştim. Ailemin teşviki, isteği ve çevre baskısıyla örtmüştüm. Evet sevgili genç, şu an seni sen yapan birçok şeyi sen kendi iradenle yapmadın. Zaten her şeyini ailenin senin üzerindeki emeği ve gayretiyle bünyene topladın. Çünkü Allah anne babana bu vazifeyi verdi. Onlara ben size bir emanet verdim. Tertemiz bir insan. Onu güzelce İslam terbiyesiyle yetiştirin. Sizi o evlat nimetinden hesaba çekeceğim dedi. Her ebeveyn buluğ çağına gelene kadar çocuklarını güzel yetiştirmek, İslam'ı öğretmek, hatta yaşamaya teşvik etmek, yeri geldiğinde onun ahiret selameti üzere yetişmesi için zorlamak hakkına sahiptir. Bu husus hadis-i şeriflerde her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra onu anne ve babası Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Çocuklarınız 7 yaşına gelince onlara namazı öğretin. 10 yaşına geldiklerinde hala namazı kılmazlarsa hafifçe kaba etlerine vurun diye geçer. Çünkü namaz senin için çok önemlidir. İslam'da çocuk haklarına göre çocuk yaptığı hiçbir hata sebebiyle dövülemez. Yalnız namaz bundan müstesna tutulmuştur. 7 yaşından 10 yaşına kadar 3 yıl namazı öğrenmek, alışmak için zaman tanınmış ve emek verilmişse buna rağmen sen hala namaz kılmıyorsan, senin iyiliğin ve nefsinin terbiyesi için sadece bu hususta Rabbimiz anne babana izin vermiştir. Aksi halde kıyamet sabahı üzülüp, ah keşke kılsaydım diye derin pişmanlık duyar ve cehennem azabına duçar olursun. Bu, kendi nefislerinden ziyade seni dünyada ve ahirette başına gelecek belalardan korumak içindir. Yine ayet-i kerimede de, ey iman edenler, nefislerinizi ve ailelerinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diye emir gelmiştir ebeveynine. Bu sebeple onlar senden buluğ çağına kadar sorumludurlar. Seni, sen istemesen de cennete layık hale getirmek onların sorumluluğu ve bu husustan hesaba çekilecekler. Ayrıca İslam çocuk haklarına göre bu senin onlar üzerindeki en mühim haklarından biridir. Zira hadis-i şerifte çocuğun babası üzerindeki haklarından biri de aklı erince ona namazı öğretmesidir buyurulur. Bilgileri varsa kendileri, bilgileri yoksa sana İslam'ı öğretecek bir kurum veya öğretmene teslim ederek bu vazifeyi yapmalıdırlar. Eğer yapmazlarsa sen İslam'ı bilmeden büyürsen ömrün boyunca işlediğin her günahtan pay sahibi olurlar. Bu günah senden eksilmeksizin anne babana da yazılacak. Sen bu hususta ceza alırsan aynı cezadan annen baban da alacak. Ama onlar seni İslam ahlakıyla güzelce yetiştirirlerse, senin yaptığın her güzel amelden, senden bir sevap eksilmeksizin, anne babanın da amel defterine yazılacak. Onlar seni güzelce yetiştirdiği halde, sen bile bile günaha gider, haramı tercih edersen, bunda anne babana bir sorumluluk yoktur artık. Bu yüzden başörtüyü veya Allah'ın başka bir emrini ailenin sana öğretmesi, teşvik etmesi veya zorlaması gayet normaldir. Senin çevre baskısı dediğin ailen, akrabaların, mahallen, okulun, şehrin veya ülkenin çoğunluğunun Müslüman olması ve onların da İslam'ı yaşaman için sana söylediği nasihatler veya İslam'a uygun yaşamadığında seni ihtar etmeleri veya onların senin utanmana sebep olacak bakışları veya tutum ve davranışları sebebiyle nefsinin arzuladığı gibi yaşayamamaksa, bu da o Müslüman çevrenin vazifesidir. Çünkü her Müslümanın diğer Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından biridir. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Yani iyiliği, Allah'ın razı olduğu şeyi sana emretmek, Allah'ın razı olmadığı şeyden de seni men etmek. Eğer onlar da bu vazifeyi yapmazlarsa, toplumun bozulmasına, hatta manen helak olmasına kadar gidebilir. Çünkü hadis-i şerifte, kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin buyuruluyor. Yine ayet-i kerimede bu husus şöyle anlatılır. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu, iyi ve İslam'a uygun olanı emreder, münker, kötü ve çirkin olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Unutma, Müslüman bir çevrede bulunmak bizim kendimizi korumamız için en büyük nimetlerden biridir. Zira birçok yeni Müslüman olan kardeşimiz bu nimete nail olmak ve ezan sesleri altında Müslümanca yaşamak için hicret etmek zorunda kalıyor. Diyorsun ki, beni başörtü kısıtlıyor, kendimi sınırlandırılmış hissediyorum, kendimi özgür hissetmiyorum. Biz bu dünyada zaten istediğimiz her şeyi yapacak şekilde hür değiliz. Biz Allah'ın kullarıyız, Allah'ın mülkünde yaşıyor ve imtihan oluyoruz. Bu dünyaya bu imtihanı en güzel şekilde vermek, cennete layık hale gelmek için geldik. Mesela ömrümüzün büyük bir bölümünü okullarda eğitim alarak geçiriyoruz. Bir okulu hak etmek için çeşitli sınavlara giriyoruz. Bu sınavlardaki başarımız nispetinde bir yüksek okula giriyoruz ve girdiğimiz her okulunda belli başlı kuralları vardır. İstediğin saatte okula gelemez, istediğin saatte istediğin derse giremez, hatta birçok okula istediğin kıyafette gidemez, sınavlarda istediğin gibi kopya çekemez, dersin ortasında hocadan izin almadan yemek yiyemez, sınıftan çıkamazsın. Gittiğin okulun başarı durumuna göre bu kurallar da değişir, artar, azalır. Ama hiçbir kuralın, hiçbir sınırlama ve sorumluluğun olmadığı bir okul, iş, aile ve ülke yoktur. Sen okuldaki bu kurallara uymazsan, öncelikle uyarılırsın. Israrla bu kuralları ihlal etmeye devam edersen, disiplin cezası alır, hatta o çok sevdiğin ve zar zor girebildiğin okuldan atılırsın. Okulda hocalarına veya idareye çıkıp şöyle diyebilir misin? Ben sizin köleniz değilim. İstediğim gibi yaşayamıyorum. Beni bunaltıyorsunuz. Kendimi hür hissetmiyorum. Diyemezsin, değil mi? O okulda okuyorsan, o kurallara mecburen uyarsın. İşte biz de bu dünya dershanesinde imtihanda olduğumuz için bizi yaratan, imtihan eden ve sonrasında bizi hesaba çekecek olan Rabbimizin yine bizim faydamızı olan kurallarına uymak zorundayız. Kendini başörtüsüyle sınırlandırılmış hissetmen gayet normal. Başörtü zaten bir sınırdır. Sana bakacak olan namahrem gözler için sınırdır. Allah'ın sana verdiği güzellik nimetine bakmak onun için helal değildir. Bakmaması için bir sınırdır. Sana verilen vücut nimetini muhafaza etmen için bir sınırdır. Hatta sınırda nöbet tutan askerin, muhafızın, koruman mesabesindedir. Tesettür, zinaya götüren yollardan birinin kapanmasıdır. Zinaya düşmemek için sınırdır. İffetli ve hayalı kalmak için sınırdır. Bu hususta hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Bir de şunu ifade edelim. Başörtü veya tesettür senin hangi yönünü sınırlıyor? İyi duygularını, iyilik yapmanı, güzel bir insan olmanı mı? Yoksa bugün ve yarın başını belaya sokacak, seni vicdan azabına ve türlü buhranlara sevk edecek günahlara karşı mı sınırlıyor, elini kolunu bağlıyor? O zaman başörtü veya tesettür senin iyiliğine mi çalışıyor yoksa kötülüğüne mi? Akıllı kişi bir işe başlamadan önce o işin sonunu görebilendir. Yine akıllı kimseler hayatta her şeyi bizzat deneyip yanılarak öğrenmezler. Onlar başkalarının yaşadıklarından da ders çıkarıp tecrübe edinmeyi bilirler. Bir binadan atladığında ölüp ölmeyeceğini öğrenmek için ben de bir deneyeyim demezsin. O yüzden senden önce o günaha sürüklenen kimselerin akıbetlerine bak ve ibret al. Yarın düşeceğin ağa bugün adımını atma. Bir de dünya hayatı kısa. Dünyadaki lezzetler ve hazların pek çoğu geçici. Haram olanların akıbeti de elemlerle dolu. Başından örtünü çıkarmakla, vücudunu herkese teşhir edercesine özgür olmakla, seni seven ve koruyan her şeyi de arkanda bıraktığını unutma. Zayıf maneviyatınla içindeki azgın nefsinin, seni yutmaya çalışan arsız bir dünya ve sahte gülücüklerle seni sömürmeye çalışan uluslararası mefsedet ve menfaat şebekelerinin ağına düşüyorsun. Ama biz seni bırakmıyoruz. Seni sana ve seni yutmaya gelenlerin eline, şeytanlaşmış dost ve çevrenin israfına terk etmiyoruz. Kurtulmak istediğin an biz buradayız. Hiçbir menfaat ve beklentimiz olmadan seni sadece sen olduğun için sevenler olarak buradayız. Çok geç olmadan hatandan dön. Şeytan günahları süslüyor. Günahın maskeli bir cazibesi var. O maskeyi yırttığında, o çirkin yüzü gerçek şekliyle gördüğünde ondan en çok sen kaçacaksın. Unutma değerli hazinem, kıymetli genç kardeşim. Sınırsızlık şeytana ait bir hususiyettir. Cenab-ı Haksa bize şöyle seslenir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? İnsanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demekle başıboş bırakılıvereceklerini mi zannettiler? Şeytan kendi yoldaşlarını korkutur. Yalnız kalmakla, mutsuz olmakla, hayattan zevk almamakla korkutur. Sen yalnız değilsin. Rabbin her an yanında. Sen iki dünya saadetine talip olmak için yaratıldın. Gerçek haz ve zevkler bir serap gibi buharlaşıp gitmez. Gerçek mutluluklar para verip satın alınmazlar. Ama sahtelikler dünyasının hep maddi bir bedeli vardır. Hem de ağır bir bedeli. Diyorsun ki, benim zaten sadece başım örtülü, kıyafetlerim tesettüre uygun değil, ibadetlerimi de doğru düzgün yapmıyorum. Bir başımı örtmekle Allah'ı kandırmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Bari çıkarayım, içim dışım bir olsun. Evet, yıllardır bunu anlatmaya çalışmıştık. Demek ki yaşamadan bu düşünceye gelinmiyormuş. Bazıları tesettürü sadece başın örtülmesi olarak algılıyor ki, bu bizim ülkemizdeki en büyük yanlış anlamadır. Birçok anne bir başını örtsün zamanla etek de giyer. Bir başını örtsün zamanla bol giyinir, makyajı da bırakır. Veya şimdi o genç biraz hevesini alsın sonra hakikisini yapar diyerek bu yeni giyinme tarzının ortaya çıkmasına sebep oldular. Hatta daha da geriye gidecek olursak, nasıl olsa küçük çocuklara günah yok diyerek kendi giyemeyip heves ettiği ne varsa giydirdi o yavrucaklara. Küçücük kız çocukları şort, askılı tişört veya daracık taytlar giydirilerek büyütüldü. Düğünlerde küçük kızlara askılı abiyeler veya yazın plajlarda bikini giydirdiler. Evet, çocuğa günah yoktur ama onu büyüten anne baba onu korumaktan mesuldür. Hadis-i şerifte, çocuğun avretini koruyun ve onu örtün. Zira onun avreti de büyüğün avreti gibidir. Allah, avretini açana rahmet nazarıyla bakmaz, buyurulmuştur. Çocuk bu kıyafetleri giye giye, edep ve haya duygularını yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Utanma duygusu beslenmeden kuruyor. Büyüyünce uzun giyer, büyüyünce örtünür diye diye buluğ çağına kadar bu kıyafetlere alıştırılan çocuk buluğ çağına gelince hadi bakalım etek giy, hadi bakalım bol giy, uzun kollu giy deyince hayır giyemem, ben etekle rahat edemiyorum, bol giyince nine gibi oluyorum, uzun kollu giyemem, daralıyorum demeye başlıyor. Unutmayalım, küçükken hevesini alsın diye giydirdiklerimiz de heves alınmaz, sadece tiryakilik, alışkanlık oluşur. Nefis alıştığı hiçbir şeyi yeterli görmez, hep daha fazlasını ister. Hiçbir açık kimse ilk açıldığındaki masumiyetinde değildir. Hep daha fazla açılmıştır. Önce utanarak yapar, sonra alışır, sonrası fecaattir. Bu durum hadis-i şerifte ne güzel izah edilmiştir. Hiç şüphesiz aziz ve celil olan Allah, bir kulu helak etmek istediği zaman ondan utanmayı, hayayı çekip alır. Hayayı alınca o kul ancak gazaba uğrayan biri olur. Gazaba uğradığı zaman kendisinden emanet, güvenilirlik kaldırılır. Emanet kaldırılınca o ancak hain olur. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırılınca o ancak lanete uğrar ve mel'un olur. Lanete uğradığı ve mel'un olduğu zaman da kendisinin İslam'la olan bağ koparılır. Burada ey sevgili genç, büyük ihtimalle böyle büyütüldüğüm için bir başörtüm var zaten diyorsun. Evet, bir başörtün kalmış senin uçuruma yuvarlanmaman için. Senin iman dalına takılmış bir başörtün kalmış. Eğer o daldan o örtüyü koparıp atarsan, sen günah uçurumuna yuvarlanacaksın. Artık seni tutan, senin nazarında sadece bir bez parçasından ibaret olan o örtü de bulunmadığı için, seni dışarıdan bakıldığında koruyacak hiçbir dalın kalmayacak. Artık başörtülü olarak girip çıkmaya utandığın birçok günah yuvasına rahatlıkla girip çıkacaksın. Başörtülüyüm diye yapmaya utandığın birçok günahı da rahatlıkla yapacaksın. Sonra çok pişman olacaksın belki ama bu defa da dönmeye güç bulamayacaksın. Bence bir başörtüm var, onu da çıkarayım, onu bari kirletmeyeyim diye düşünme. Bir kuyuya düşsen tutunmak için bir dal parçası olsa sen der misin, bir daldan ne olacak? En iyisi bu kuyunun iyice dibine düşeyim, hemen boğulayım, kurtulayım. Bilakis kurtulmak için bütün gücünü toplar, can havliyle o bir tanecik dala tutunmak için sıçrarsın. İşte şimdi de bunu yapmalısın. O bir tanecik başörtüyü kirletmekten korkuyorsun ya, bu çok güzel bir düşünce. Oradan başla. Onu temiz tutmak için diren. Önce seni tutan sebepleri artır. Hemen namaza başlamalısın. Namazın varsa ve seni korumuyorsa abdestine özen göstermelisin. Abdeste ve namaza engel olacak neciz şeyleri, makyaj malzemesi, parfüm vesaire hayatından hemen çıkarmalısın. Bak, yavaş yavaş çıkar demedim, hemen yapmalısın. beş vakit namazı düzenli ve vaktinde kılarsan, kıldığın namazdan lezzet alırsın. Ama namazı düzenli kılmaz, mesela sabah yatsı namazını es geçersen, şeytan peşini bırakmaz. Diğerlerini de bıraktırmak için seninle çok uğraşır. Bizim İmam Hatip'te bir hocamız çok güzel bir tüyo vermişti. 40 gün 5 vakit namazınızı düzenli ve vaktinde kılarsanız şeytan sizden ümit keser, sizin namazı terk etmeyeceğinizi anlar ve size buradan yaklaşmayı bırakır demişti. Ben ortaokul yıllarında bunu uygulamıştım. Gerçekten çok tesirli olduğunu gördüm. 20 yıldır yeni namaz kılmaya başlayan öğrencilerime de söylüyorum. Onlar da faydasını gördü. Bence sen de denemelisin. Unutma, namaz da imanın muhafızıdır. Bu yüzden Rabbimiz namaz fahşa ve münkerden alıkoyar buyuruyor. Namaz giderse iman da önünde sonunda seni terk edecektir. Bunun için namaza çok önem vermelisin. İkinci olarak, başörtülüyüm ama tesettürlü değilim diyorsun. O zaman tesettürüne önem ver. Görüyorsun ki tesettür olmayınca başörtü seni kendi nefsinden bile koruyamıyor. Dışarıdan gelecek menfi bakışlardan nasıl korusun, öyle değil mi? Tesettür için vücut hatlarını belli etmeyen, bol ve içini göstermeyen ve çok da dikkat çekici olmayan kıyafetler yeterli olacaktır. Bunun için yaşına göre çok güzel dış kıyafetler bulabilirsin. Unutma ki iffetli olmak isteyeni Allah iffetli kılar. Diyorsun ki ben böyle değildim. Bir camiye gittim, orada hoca bana kızdı, dinden soğudum. Veya dindar insanların bazılarından çok kötülük gördüm. Kursa gittim, Kur'an'dan soğudum. Annem babam beni çok zorladı, dinden soğudum. Veya defalarca Kur'an kurslarına veya her yaz gençlik ve kültür merkezlerine gittim, hiç bana tesir edemediler. Hem dinde zorlama yoktur, beni zorlamayın, istediğimi yaparım. Zorlarsanız dinden daha çok soğur ve uzaklaşırım. Ey sorumluluktan kaçmaya çalışan genç nefis! Kendi içine dön de büyüteçle sinende sakladığın hakikati gönül kulağına fısılda. İlkokula gittin, defalarca öğretmeninden azar yedin. Belki kulağın da çekildi, belki hakaret de gördün. Belki avucuna cetvelle de vuruldu. Okuldan soğuyup okulu neden terk etmedin? Lise yıllarında okulunda öğretmenlerinden veya arkadaşlarından birçok olumsuz söz, hal ve davranışlara maruz kaldın. Liseyi neden bırakmadın? Aylarca, belki de yıllarca dershaneye gittin. Hafta sonları dahi erkenden kalktın. İstemeye istemeye de olsa gittin. Hiç canın istemediği halde binlerce test çözdün. Okumaktan neden soğumadın da üniversiteye başladın? Okuldaki öğretmenlerin çok mu maharetliler? Hepsi çok mu tesir ediyor da okumaya bu kadar düşkünsün? Bir düşün, ilkokuldan üniversiteye kaç yıl okula gittin? 16 yıldır okula gidiyorsun. Niçin? Kalan ömrünü rahat geçirmek için. Aşağı yukarı yaklaşık 50 yıl için 16 yıldır okuyorsun. Hem de her türlü meşakkat, zorluk ve çeşit çeşit olumsuzluğa rağmen. Hem de kimse seni soğutmuyor, öyle değil mi? Peki, ebedi hayatın boyunca sana fayda verecek ilmi öğreten kurslara ve kültür merkezlerine kaç yıl geldin? Yaz aylarının 4 haftası, onun başından sonundan 3-5 gün tırtıklıyorsun, geriye kaldı 3 hafta. Her yıl gelmiyorsun, belki en fazla 3 yıl. Toplasak en fazla 10 hafta. Hadi biraz daha cömert olalım, toplam 1 yıl olsun. Bölük pörçük sadece yazlık eve gelip toz alır gider gibi geliyorsun. Sonra da diyorsun ki, bana tesir et ey hoca. Hemen kalbime gir ve nefsimi ez. Beni aşkla namaz kılan bir insana çevir. İçimi Allah ve Resulünün aşkıyla doldur. Ama hayatıma müdahale etme. Zira benim kalbim temiz. Hem dinde zorlama yoktur ayeti var biliyorsun. Beni zorlamadan sevdir. Bıktırmadan Kur'an okut. Terletmeden tesettüre gireyim. ama azıcık da modası olsun yani. Umre'ye giderken ferace giyeyim, sonraları giymeyeyim. Modayı takip edeyim, eteklerimden bileklerim ışıldasın. Ben ihtilat ortamlarında gezip tozayım, okuyayım. Erkek arkadaşlarım da olmasın mı? Zira ben onları kardeşim gibi görüyorum. Ey sevgili genç, sen söyle şimdi neresini tutup kaldırıp düzelteyim? Sen istemedikçe sana hidayet verilir mi? Sana bir ayet öğreteyim. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Sen Allah'a bir adım atmalısın ki Allah sana 10 adım atsın. Sen Rabbine yürümelisin ki Rabbin sana koşup gelsin. Sen kendini zorlamazsan, nefsine savaş açmazsan ben seni nasıl zorlayayım? Diyorsun ki dinde zorlama yoktur. Müslüman değilsen evet, seni Müslüman olman hususunda zorlayamam. Fakat Müslümansan sana tebliğ etmekle, nasihat etmekle, dinin yasaklarını çiğnediğinde tavır göstermekle zorlayabilirim. Zira İslam fert dini değildir, cemiyet dinidir ve sen dini istediğin gibi yaşayamazsın. Zira bilmeyen birisi senin yaptığın hataları doğru zannederek seni örnek alabilir. Bu yüzden senin doğru bir şekilde Müslüman olman ve gelecek nesillere dini doğru aktarman için seni zorlamak benim sorumluluğumdur. Bu sebeple sen başkalarını suçlamayı bırak ve özüne dön. Şeytanın bir oyunu da hata yapan, günaha sürüklenen kimseye sık sık günahını ve kirlendiğini hatırlatmaktır. Böylece onu tevbeden, iyi insanlarla birlikte olmaktan ve güzel çevrelere tekrar girmekten alıkoyar. Pişmanlık en büyük meziyettir. Ne günah işlemiş olursan ol, ölüm gelmeden dönüş mümkündür. İnsanların merhametine değil, Allah'ın mağfiretine sığın ve çok geç olmadan gizli ve aşikarı bilen merhametlilerin en merhametlisi Rabbine dön. Şeytan, gençsin, biraz eğlen, hayatın tadını çıkar, sonra tevbe eder, ibadete dönersin diyor. Günahı peşin işletiyor, tevbeyi ve ibadeti erteletip duruyor. Yarına çıkmaya garantin var mı? Etrafına bak, ölenler hep ihtiyar mı? Kıyamet gününde herkes kendi amelleriyle baş başa kalacak ve hesabını tek başına verecek. Şu an itibarıyla tevbe kapısına koş, orada gözyaşlarınla arın, sonra doğruca kapılarımıza koş. Her şehirde, her ilçede seni bekleyen kurslar, gençlik merkezleri var. Oraya gelen binlerce genç kardeşin var. O kapılardan ayrılmamak için gözyaşı döken, dünyanın dört bir yanından gelmiş, çeşitli ırk ve renklerde her türlü dini, hatta dinsizliği tatmış, en sonunda 1001 meşakkat ve bedel ödeyerek bu kapıya tutunmuş, kana kana huzur ve maneviyat içen ve içmekte olan. Hadi sırat-ı mustakim yolunda kardeş olmaya. Buyur gel. Bekliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Halime Demireşik imzalı Dikkat Savruluyoruz 2 Ey Genç Diyorsun Ki başlıklı yazısını paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sayfasından erkamradyo.com'dan Sesli Dergi bölümünden bulabilirsiniz. Tekraren dinleyebilirsiniz. Şeblem Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından paylaştık bu yazımızı bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.